Ayrım 12.
Karolus kızlarından ayrılmamalıydı. Kızlarının evlenmelerine izin vermediğine göre yasaklamasının sonuçlarını kabullenmek zorundaydı. Öbür kızı Bertha'nın da Sanctus Ricurier keşifi, Sofu Angilbert'ten iki oğlu olmuştu. Gerçekte Karolus'un sarayı çok hafif bir yaşamın merkeziydi. Cambridge, Orta Çağ Tarihi 2, 663. Karolus Magnus politik olarak kiliseyle uyuşmuştu. Fakat sofuluğuyla bağlantısız sert bir barbardı. Okuyup yazmayı bilmezdi fakat edebiyat alanında Rönesans'a yol açtı. Sefih bir yaşantısı vardı. Ancak kızlarını gereğinden fazla severdi. Uyrukları arasında kutsal yaşantıyı geliştirme yolunda elinden geleni yaptı. Babası Pepin gibi Almanya üzerindeki etkisini arttırmak için misyonerlerini ustaca kullandı. Fakat Papa'nın otoritesine baş eğmesine dikkat etti. Papalar bunu isteyerek yaptılar. Çünkü Roma, Papa'nın dış korunma olmaksızın kendini güvende duyamayacağı bir barbar kenti olmuş, papalık seçimleri karmakarışık Hizip savaşlarına dönmüştü. 799'da çevresindeki düşmanlar Papa'yı yakaladılar, tutukladılar ve kör etmekle tehdit ettiler. Charles'ın yaşamı boyunca sanki yeni bir düzen ortaya çıkacakmış gibi göründü. Fakat onun ölümünden sonra ortada kuramdan başka bir şey kalmadı. Kilisenin özellikle Papa'nın kazançları Batı İmparatorluğu'nun kazançlarından daha somuttu. İngiltere'yi Büyük Gregorius'un buyruğuyla davranan manastır, misyon Hristiyan yapmış ve bu ülke Roma'ya yerel özerkliğe alışmış piskoposların bulunduğu ülkelerden daha çok bağlanmıştı. Almanya'nın Hristiyanlığa dönüşü büyük ölçüde Saint Bonifacius'un 680-754 eseridir. Bonifacius İngiliz misyoneriydi. Charles Martel de Pepin'in dostuydu ve Papa'ya bütünüyle bağlıydı. Bonifacius Almanya'da pek çok manastır kurmuştu. Arkadaşı Sanctus Gallus ise İsviçre'deki Sanctus Gallus Manastırı'nı. Kimi otoritelere göre Bonifacius Pepin'i ilk krallar kitabından alınan bir törenle kral olarak kutsal yağla takdis etti. Bonifacius Exeter ve Winchester'da öğrenim gören Saint Bonifacius Devonshire'lıydı. 716'da Frisia'ya gitti, hemen döndü. 717'de Roma'yı ziyaret etti. 719'da Papa II. Gregorius yönünden Almanları Hristiyan yapması ve İrlandalı misyonerlerin nüfuzuyla savaşması için Almanya'ya gönderildi. İrlandalı misyonerler Paskalya tarihi ve tonsurun biçimi hakkında hataya düşmüşlerdi. Saint Bonifacius hatırı sayılır bir başarıdan sonra Roma'ya döndü ve orada piskoposluğa atandı. Gregorius'a bağlılık yemini etti. Papa ona Charles Martel'e hitaben yazılmış bir mektupla birlikte putperestleri Hristiyanlığa çevirme ve itizali bastırma görevi verdi. Bonifacius başpiskopos oldu. 738'de Roma'yı üçüncü kez ziyaret etti. 741'de Papa Zakarias onu elçiliğe atadı ve Frank Kilisesi'nde reform yapmakla görevlendirdi. Bonifacius Fulda keşişler evini kurup buraya Benediktusçuluktan daha sıkı tarikat kuralı getirdi. Sonra bizimkinden başka dünyalar bulunduğu ve fakat onların kutsal bir değere sahip bulunmadığını ileri süren Salzburg Piskoposu İrlandalı Virgil'le tartışmaya girişti 754'te. Frisia'ya döndükten sonra arkadaşlarıyla birlikte putperestler eliyle öldürüldü. Alman Hristiyanlığının İrlanda'ya değil Papa'ya bağlı olması Bonifacius dolayısıyladır. O sırada İngiliz, özellikle Yorkshire manastırları büyük önem taşımaktaydı. Roma'ya bağlı İngiltere'de var olan biçimdeki uygarlık ortadan kalkmış, her şeyini doğrudan doğruya Roma'ya borçlu olan Benediktus keşişleri çevresinde merkezileşen Hristiyan misyonerlerinin ortaya koyduğu yeni bir uygarlık başlamıştı. Saygıdeğer Bede Gerald da bir keşişti. Kendisinin öğrencisi bir ara York Başpiskoposu olan Alcunius'un öğrenim gördüğü bir katedral okulu da kurmuştur. Alcunius. Alcunius zamanın kültüründe önemli bir kişiydi. 780 yılında Roma'ya gitti. Yolculuğu sırasında Parma'da Karolus Magnus'la karşılaştı. İmparatordan Franklara Latince öğretme ve imparatorluk ailesini eğitme görevini aldı. yaşamının büyük bir bölümünü Carolus Magnus'un sarayında geçirip öğretim ve okul kurma işleriyle uğraştı. Yaşamının sonunda Tur'da Sanctus Martinus başkeşişi oldu. York'ta Manzum Kilise tarihi dahil pek çok yapıt bırakmıştır. İmparator öğrenim görmemişse bile kültürün değeri hakkında büyük bir inanca sahipti ve kısa bir süre karanlık çağların gölgesini silmişti. Geçiciydi ancak bu etki. Yorkshire kültürü Danimarkalılar, Fransız kültürü ise Normanlar yönünden bir süre için ortadan kaldırıldı. Sarakenoslar, dipnot, Suriye ve Arabistan çölündeki göçebe Araplar, Haçlı seferleri sırasında İslam ve Araplara bu ad verilmiştir. Sarakenoslar, Güney İtalya'yı yağmalayıp Sicilya'yı fethetti. 846'da Roma'ya saldırıldı. İngiliz din adamlarının ve şaşırtıcı bir tip olan Johannes Scotus'un egemenliğindeki 10. yüzyıl Batı Hristiyanlığı içinde aşağı yukarı en karanlık dönemdi. Kralların evliliği ve kilise. Carolus Magnus'un ölümünden sonra Kutsal Roma İmparatorluğu'nun bölünmesi papalığın işine önceleri yaradı. Papa 1. Nikolosius 858-867, papalık gücünü önce olduğundan çok daha yüksek bir düzeye çıkarmıştı. Doğu ve Batı Roma imparatorlarıyla Dazlak Fransız Kralı Charles ve Lorraine Kralı 2. Lothar'la hemen her Hristiyan ülkesinin piskoposluğuyla kavga etmiş, kavgalarının hemen hepsinde başarı sağlamıştı. Pek çok bölgede din adamları yerel prenslere bağlıydı. 1. Nikolaus bu durumu düzeltmeye girişti. Ignatius'un kutsal yasalara uygun olmayan biçimde görevden alınması kanısındaydı. Kilise, orta çağlar boyunca kral ve imparator aileleri arasındaki boşanmalar konusunda gücünü gösterme eğilimindeydi. Krallar zorlu tutkulara sahipti ve evliliğin çözülmemesi hususunun sadece uyrukları ilgilendirdiğini düşünüyorlardı. Bununla birlikte evliliği ancak kilise yasaya uygun duruma getirebilirdi. Eğer kilise bir evliliğin geçersiz olduğunu ilan etmişse tartışmalı bir tahta çıkış olayı ve hanedan savaşı büyük çapta olasıydı. Böylece kilise krallık ailelerindeki boşanmalara ve yasal olmayan evlenmelere karşı durmada güçlü bir konuma sahip oldu. İngiltere'de 8. Henry döneminde bu konumunu yitirmiş fakat 8. Edward döneminde yeniden kazanmıştır. 2. Lothar boşanmak istediğinde krallığın din adamları buna razı oldular. Bununla birlikte Papa Nikolaus boşanmaya razı olan piskoposları görevden aldı ve kralın boşanma konusundaki isteklerini tamamen reddetti. Lothar'ın kardeşi İmparator 2. Louis bunun üzerine Papa'yı korkutmak amacıyla Roma'ya yürüdü. Fakat boş inanlı korkular üstün geldi ve geri döndü. Sonunda Papa'nın isteği oldu. Din, devlet. Patrick Ignatius sorunu Papa'nın kendisini doğuda hala kabul ettirmeye çalışmasını göstermesi bakımından ilginçti. Veliahta hoş görünmeyen Ignatius görevden alınmış ve yerine Poetius getirilmişti. Poetius o zamana değin din adamı değildi. Bizans hükümeti Papa'dan bu işlemi onaylamasını istedi. Papa sorunu araştırmak üzere iki temsilci gönderdi. Temsilciler İstanbul'a geldiklerinde baskı altında kaldılar ve atamaya olur çıkarttılar. Olup bitenler bir süre Papa'dan gizlendi. Ancak Papa gerçekleri öğrenince küplere bindi. İşi ele almak üzere Roma'da bir konsül topladı. Temsilcilerinden birinin ve Potius'u takdis eden Sirekuza başpiskoposunun yetkisini kaldırdı. İmparator 3. Michael ve Poetius'u lanetledi. Poetius'un atadıklarını görevden alıp attıklarını görevlerine geri verdi. 3. Michael dehşetli kızdı. Papa'ya sert bir mektup gönderdi. Papa da aynı sertlikle yanıt verdi. Kral rahip, imparator din ulusu günleri geçmiş, Hristiyanlık iki görevi ayırmıştır. Hristiyan imparatorlar sonsuz yaşam için papaya muhtaçtırlar. Papalarınsa geçici dünya işleri dışında imparatorlara gereksinimi yoktur. Poetius ve imparator bir konsül toplayarak papayı yanıtladılar. Konsül papayı afaroz ve Roma kilisesini itizalcı ilan etti. Bununla birlikte 3. Michael öldürüldü ve onun yerine geçen Basilius, Papa'nın bu sorunda haklı olduğunu kabul ederek Ignatius'u yeniden görev başına getirdi. Bu zafer Nikolius'un ölümünden az sonra sağlanmıştır ve bütünüyle Bizans sarayındaki devrimin yarattığı geçici sonuçlara bağlanabilir. Ignatius'un ölümünden sonra Poetius yeniden patrik oldu ve Doğu-Batı kiliseleri arasındaki uzaklık daha da arttı. Dolayısıyla Nikolas'ın bu konudaki politikası uzun süre başarılı olmuştur denemez. Piskoposların gücü. Nikolius gücünü piskoposlara, imparatorlara olduğundan daha büyük bir güçlükle kabul ettiriyordu. Başpiskoposlar kendilerini büyük adam sayar ve bir kilise monarkına baş eğmekte isteksiz davranırlardı. Yine de Nikolius, piskoposların varlığını papalara borçlu olduğu düşüncesini savunmuş ve yaşadığı sürece bu düşünceyi geçerli kılmıştı. O çağlarda başpiskoposlar kendi katedrallerinin bulunduğu kentlerde Hristiyanların onanmasıyla seçilirlerdi. Sonra seçimler çok kez komşu piskoposların bir araya gelerek oluşturduğu sinodlarca gerçekleştirildi. Daha sonra da kimi kez kral, kimi kez de papaların atamasıyla iş başına geldiler. Çok ağır nedenlerle iş başından uzaklaştırılabilirdi piskoposlar. Ancak onların papa yönünden mi yoksa bölgesel sinodlar yönünden mi sorguya çekileceği konusu açık değildi. Bütün bu kesin olmayan durumlar bir yerin gücünü o yerde bulunan kişinin enerji ve sebatına bağlı kılmıştı. Nikolius papalık gücünü uzanabildiği en yüksek noktaya çıkarmıştı. Ondan sonra gelenler onu yine aşağı düzeye indirdiler. Papaların seçimi. 10. yüzyılda papalık bütünüyle Roma aristokrasisinin denetimi altındaydı. O sıra papaların seçimi konusunda herhangi bir kural yoktu. Papalar kimi kez halkın, kimi kez imparator ve kralların onamasıyla iş başına gelirler, kimi kez de 10. yüzyılda olduğu gibi mevkilerini Roma'da yerel kent gücünü ellerinde tutana borçlu olurlardı. Roma o sırada Büyük Gregorius döneminde olduğu gibi uygar bir kent değildi. Hizip çatışmalarına sahne olur, zengin bir ailenin zorbalık ve rüşvetle denetimi ele geçirdiği görülürdü. Batı Avrupa'nın düzensizlik ve güçsüzlüğü bu sıralarda öylesine büyüktü ki Hristiyanlık bütünüyle ortadan kalkma tehlikesinin içinde görülebilirdi. Fransız imparatoru ve kralları ülkelerinde kendi vasalları olan feodal derebeylerini dizginleyecek erke sahip değillerdi. Macarlar Kuzey İtalya'ya akınlar yaptılar. Normanlar Fransız kıyılarını yağma ettiler. En sonunda 911 yılında Hristiyan olmalarının bedeli olarak Normandiya'yı aldılar. Fakat İtalya ve Güney Fransa'daki en büyük tehlike Hristiyan yapılamayan ve kiliseyi saymayan Sarakenoslardan gelmekteydi. Sarakenoslar 9. yüzyılın sonunda Sicilya'nın fethini tamamladılar ve Napolyo yakınındaki Garigliano Irmağı kıyısına yerleştiler. Monte Cassino'yu ve öbür büyük manastırları yakıp yıktılar. Provence kıyısında da yerleşmişlerdi. İtalya ve Alp vadilerine oradan saldırdılar. Roma ile kuzey arasındaki ulaşımı kestiler. Sorekenosların İtalya'yı fethini onları 915'te Garigliano'da yenilgiye uğratan Doğu İmparatorluğu önlemiştir. Fakat Doğu İmparatorluğu Roma'yı Justinianus'un burasını fethinden sonra yönettiği gibi yönetecek güçte değildi. Papalık aşağı yukarı 100 yıl Roma aristokrasisinin ve Tusculum kontlarının bir arpalığı olmuştur. 10. yüzyılın başlangıcında en güçlü Romalılar senatör Theophylactus ve kızı Marozia'ydı. Bu ailede papalık babadan miras kalmaya başlamıştı. Marozia'nın birbirini izleyen pek çok kocası ve sayısı bilinmeyen sevgilisi vardı. O sevgililerinden birini 2. Sergius sanıyla ünvanıyla papalık tahtına oturttu. 904-936. Torunu 12. Yohannes'ti. 12. Yohannes 16 yaşında papa olmuş ve papalık makamını yaşadığı sefih hayat ve Lateran Sarayı'nın kısa zamanda sahne olduğu çılgınca eğlencelerle tamamlamıştı. Cambridge, Medieval History 3-455. Marozia belki de kadın papa Yohan efsanesinin temelidir. Bu dönemde yaşayan papalar doğallıkla kendilerinden önce gelenin doğuda sahip olduğu etkinliği ve aynı zamanda 1. Nikolas'ın Alplerin kuzeyinde başarıyla kullandığı erki de yitirdiler. Bölgesel konsüller kendilerinin papadan bütünüyle bağımsız olduğunu ilan ettiler. Fakat hükümdarların ve feodal lordların karşısında bu bağımsızlığı koruyamadılar. Piskoposlar gittikçe feodal derebeyleriyle karşılaştılar. Böylece kilisenin kendisi din dışı toplumun içinde yüzdüğü kargaşanın kurbanı olmuştur. Bütün kötü üyesiler, iştihalar, alabildiğine açılmış ve dinle tinlerin kurtuluşuyla hala biraz olsun ilgisi kalmış din adamları evrensel çöküşe sızlanmaya ve inananların gözlerini dünyanın sonu ve hesap günü türünden konuların düşlerine doğru çevirmeye başlamıştı. Durum her zamankinden daha çok böyleydi. Cambridge, Orta Çağ Tarihi 3-455. Dünyanın sonu inancı. Bununla birlikte genellikle yapıldığı gibi bin yılında dünyanın sonunun geldiğine ilişkin özel bir korkunun egemen olduğunu sanmak hatadır. Sanctus Paulus'tan bu yana Hristiyanlar dünyanın sonunun yaklaştığına inanmışlar fakat yine de kendi işleriyle uğraşmışlardır. Bin yılı Batı Avrupa uygarlığının yuvarlandığı uçurumun en derin noktasını işaret eder. Bu noktadan sonra 1914'e kadar süren bir tırmanma eylemi başlamıştır. Başlangıçta gelişme manastır reformuna bağlıydı. Manastır buyrukları dışında din adamlığı büyük bir çoğunlukla şiddetli maneviyat dışı ve dünyasal olmuştur. Onlar sofu kişilerin vermiş oldukları sadakalara borçluydular. Servet ve güçlerini. Aynı şey manastır tarikatlarında bir hayli göründü. Fakat reformcular yeni bir çabayla manevi gücü çöktüğü ölçüde canlandırdılar. Bin yılını dönüş noktası yapan İslamlar ve Kuzey Barbarları yönünden girişilen fetih hareketlerinin hiç değilse Batı Avrupa'yı ilgilendirdiği ölçüde durdurulması olayıdır. Gotlar, Lombardlar, Macarlar ve Normanlar birbirini izleyen dalgalar halinde geldiler. Her bir kitle Hristiyan yapıldı. Fakat her seferinde uygar gelenek zayıfladı. Batı İmparatorluğu pek çok barbar krallıklara ayrıldı. Krallar, vasalleri üzerindeki otoriteyi kaybettiler. Evrensel bir kargaşa vardı ortada. Büyüklü küçüklü zorbalıklara rastlanıyordu. Sonunda şiddet yandaşı Kuzey Fatihleri Hristiyanlığı kabul etmiş ve yerleşme bölgeleri elde etmişlerdi. En son gelen Normanlar uygarlığa özellikle yetenekli olduklarını kanıtladılar ve Sarakenoslardan Sicilya'yı geri alıp İtalya'yı İslam tehlikesinden korudular. Danimarkalıların Roma dünyasından ayırdığı İngiltere'yi yeniden dünyaya geri götürdüler. Normandiya'da yerleşince Fransa'nın yeniden canlanmasına izin verdiler, parasal yardım ve destek sağladılar bu oluşuma. Doğu kültürü karşısında yersiz tanımlar. Bizim 600 yılı ile 1000 yılı arasındaki zamanı göstermek üzere karanlık çağlar deyimini kullanmamız, dikkatimizin yersiz ölçüde Batı Avrupa üzerinde yoğunlaştığına işaret eder. Tang Hanedanı'nın yaşadığı zamanı kapsayan bu çağ, Çin çömlekçiliğinin en büyük çağıdır ve başka bakımlardan da çok dikkate değer. Hindistan'dan İspanya'ya değin parlak bir İslam uygarlığı gelişmiştir. Bu sırada Hristiyanlık için bir yitim olan uygarlık için yitim değildi. Durum tam tersiydi. Batı Avrupa'nın güç ve kültür bakımından daha sonra ön plana geçebileceğini ölçümlemiyordu hiç kimse. Bizim için Batı Avrupa uygarlığı uygarlık gibi görünüyor. Dar bir görüş bu. Uygarlığımızın kültürel içeriğinin çoğu Akdeniz'den, Greklerden ve Yahudilerden gelmektedir. Erk, iktidar konusuna gelince. Batı Avrupa, Puniller, Kartacalılar savaşlarından Roma'nın düşüşüne, kabaca diyelim ki İsa'dan önce 200'den, İsa'dan sonra 600'e değin egemen durumdaydı. Bu zamandan sonra Batı Avrupa'da hiçbir devlet erk açısından Çin, Japonya ya da halifelikle kıyaslanamazdı. Bizim Rönesans'tan beri üstünlüğümüz kısmen bilime ve bilimsel tekniğe, kısmen orta çağlar boyunca yavaş yavaş gelişmiş siyasal kurumlara bağlıydı. Olup bitenlerin yapısında bu üstünlüğün devam edeceğini gösteren bir neden yoktur. Şimdiki savaşlarda Rusya, Çin ve Japonya büyük askeri güç göstermişlerdir. Bütün bunlar Batı tekniğini Doğu öğretisiyle bağdaştırır. Bizans, Konfüçyüs ve Şinto öğretileri. Hindistan özgürlüğüne kavuşabilirse başka bir Doğu elementi ortaya koyacaktır. Dipnot. yapıtı biçimleyen konferansların Hindistan'ın bağımsızlığından önce verildiğini anımsatalım. Gelecek birkaç yüzyıl içinde uygarlık, eğer yaşarsa Rönesans'tan bu yana sahip olduğu çeşitlilikten daha çoğuna sahip olacaktır. Dipnot. Bu çok çeşitliliğin ortaya çıkması için birkaç yüzyıl gerekmemiş, 50 yıl yetmiştir. Fizikçi Oppenheimer'ın deyimiyle insanlık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 10 yıl içinde daha önce 200 yılda alamadığı uzaklığı aşmıştır. Teknoloji devrimi, mikroprosesör, uzay araştırmaları ve bunun gibi sonucu hızlanmanın Russell'ın Oppenheimer'ın ölçümlemesini geride bıraktığı açıktır. Yenilgiye uğratılması daha güç olan bir kültür emperyalizmi vardır. Batı Roma İmparatorluğu'nun düşmesinden çok sonra, gerçekte reformasyona kadar bütün Avrupa kültürü Roma emperyalizminin izini taşımıştır. O şimdi bizim için Batı Avrupa'ya ait emperyalist bir renge sahiptir. Eğer halen sürmekte olan savaştan sonra kendimizi bu dünyaya yabancı duymak istemiyorsak, Asya'nın sadece siyasal değil, aynı zamanda kültürel olarak bize eş düşüncelere sahip olduğunu kabullenmek zorundayız. Bunun ne gibi değişmeler getireceğini bilmem. Yalnız ortaya çıkacak değişmenin derin ve büyük bir öneme sahip olacağı kanısındayım. Johannes Scotus. Johannes Scotus ya da İngilizlerin deyimiyle John the Scot veya kimi kez denildiği gibi Johannes Scotus Erigenia ya da Erigena, 19. yüzyılın en şaşkınlık uyandırıcı kişisidir. Dipnot. Erigena sözcüğünün eklenmesiyle Johannes'in tam adı İrlanda halkından İrlandalı Johannes olur. Böyle bir fazlalık gereksizdir. 9. yüzyılda Scotus zaten İrlandalı anlamında kullanılmıştır. Eğer 5. ya da 15. yüzyıllarda yaşamış olsaydı daha az şaşkınlık uyandırıcı olacaktı. İrlandalı, yeni Platoncu, eksiksiz bir Grek bilgini bir Pelagusçu ve bir tüm tanrıcı panteist olan Johannes, yaşamının büyük bir bölümünü Fransa kralı Dazlak Charles'ın korumasında geçirdi. Bununla birlikte Sünnilikten uzak olmasına karşın bildiğimiz kadarıyla eziyet görmekten kurtulmuş, usu, inancın, aklı, imanın üstüne çıkartmış ve din adamlarının yetkisine hiç aldırış etmemiş, yine de çatışmaları uzlaştırmak için onun hakemliği istenmiştir. İrlanda'nın göçü. Böyle bir kişinin ortaya çıkışını anlamak için dikkatimizi önce Sanctus Patricius'u izleyen yüzyıllardaki İrlanda kültürüne çevirmeliyiz. Sanctus Patricius'un İngiliz olması gibi son derece acı verici bir olgu dışında daha az üzücü iki koşul vardı. Önce Sanctus Patricius oraya gitmeden de İrlanda'da Hristiyanlar bulunmaktaydı. Sonra Patricius İrlanda Hristiyanlığı için ne yapmış olursa olsun İrlanda kültürü ona borçlu değildi. Atilla, Gotlar, Vandallar ve Alarih'in Galya'yı istilası sırasında bir Galya yazarının anlattığına göre bütün bilginler denize aşıp kaçtılar ve deniz ötesi ülkelerde, örneğin İrlanda'da ve sığındıkları başka yerlerde ora halklarının bilgide dev adımlarla ilerlemesini sağladılar. Cambridge, Orta Çağ Tarihi 3-501. Eğer bu kişilerden herhangi biri İngiltere'ye sığınmak isteseydi, Angellar, Saksonlar ve Jutlar onları kovarlardı. Fakat İrlanda'ya gidenler misyonerlerle birlikte büyük ölçüde bilgi aktardırlar ve oraya Avrupa'da kaybolan bir uygarlık getirdiler. 6. 7. ve 8. yüzyıllarda İrlandalıların Latin klasiklerini enikonu tanıdıkları ve Grekçeyi bildiklerini kabul etmemize yol açacak nedenler bulunmaktadır. Dipnot. Bu sorun Cambridge Orta Çağ tarihinde dikkatle tartışılır. 3. cilt 19. konu. İrlandalıların Greikosçayı bildiği sonucuna varılır.